Hayırlı günler sayın izleyicilerimiz. Adil Yargı programımızda avukat Ceyhun Göktağ'la birlikte bugünkü konuğumuz Sayın Mehmet Tucuk. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Sayın Tucuk çok deneyimli bir hakim ve aynı zamanda bürokraside de çok fazla deneyimi olan 20 yılı aşkın süre Adalet Bakanlığı'nda çeşitli görevlerde bulunmuş. En son Kanunlar Genel Müdürü olarak bürokraside yerini almış bir hakimimiz ve deneyimli bir hukukçumuz. Efendim siz çok uzun yıllar hem bakanlıkta görev yaptınız hem de pratikte, hakimlikte görev yaparak hukukun her alanında hem kanunlarda düzenleme alanında hem onların pratikte uygulanma alanında bulunmuş yüksek bir tecrübeye sahip olarak Türkiye'deki hukuksal alandaki yapısal değişikliklerin ve şu anda hukukun ilerleyişini nasıl buluyorsunuz?
Teşekkür ederim gösterdiğiniz teveccühten dolayı.
Estağfurullah.
Şimdi şöyle bir misalle başlamak istiyorum. Kanuni düzenlemeler tıpkı terzilik mesleği gibi, yani elbiseye benzer, elbise dikmeye. Bu giydirileceği toplumun bünyesine uygun olması lazım. Uygun olmayan düzenlemeler mutlak surette kısa zamanda değişikliğe veya uygulama alanının daralmasına ve sonuç alınmamasına sebebiyet verir. Son zamanlarda yapılan hukuki düzenlemelerde asıl motor görevini Avrupa müktesebatı sağlamıştır. Avrupa Birliği'ne girme gayretleri ve çabaları, ki ben de bunun girilmesi yönünde bir inancım vardır. Avrupa müktesebatıyla uyum sağlaması bakımından mevzuatımızda bu uyumu sağlayacak düzenlemeler yapılmıştır. Ve olumlu sonuçlar alınmıştır. Bilhassa 5, 6 ve 7. Avrupa Uyum Paket kanunlarında keşke Avrupa istemeden önce biz kendi halkımız ve ülkemiz için bu düzenlemeleri yapmış olsaydık çok daha fazla mutlu olurduk. Ama gecikmiş olmamıza rağmen yapılan bu düzenlemeleri çok yerinde buluyorum. Olması gerekenler gecikmiş de olsa gerçekleşmiştir. Bu bakımdan özellikle AK Parti hükümetinin bu konudaki atılımcı gayretlerini göz ardı etmemeyi burada ifade etmek istiyorum.
Evet, siyasetçilerin de hukuka olan inançları ve pratikte hukukun uygulamasında mevzuatların yetersiz kalmasının tespiti veya aksaklıkların giderilmesi için siyasetçilerin hassasiyet göstermeleri, komisyonda görüşülmeleri ve ilerlemeleri, bunlar iyi gelişmeler oluyor. Örneğin Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısının değişmesi.
Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu tabii bu anayasa referandumundan sonra anayasa değişikliğinin gereği olarak yeni bir düzenlemeye gidilmiştir. Üye sayısı artırılmıştır. Daha önce 11 kişiyle yedek üyelerle birlikte teşekkür eden heyet şimdi 28 zannedersem kişiye çıkmıştır. Tabii yargının sorunları büyüdükçe bu sorunları çözecek nitelikte yeni kadroların oluşmasında fayda vardır diye düşünüyorum.
Evet. Yani şöyle bir konu var. Önceden tabii 11 kişiden oluşan bir heyet vardı. Şimdi 28 kişiden.
Evet.
28 kişinin katılımı demokrasi açısından daha uygun. Çünkü 28 tane farklı düşüncenin bir arada olduğu bir ortam olmuş oluyor biraz.
3 bölüm oldu tabii. Yani 3 ayrı bölüm, 3 ayrı konularda görev taksimi yapmışlardır.
Evet.
Tabii sayısal nitelik yeterli ama işlev itibariyle yargı çalışmasını rahatlatacak güvencede ve hassasiyette görev yapılmasına çok dikkat edilmesi gerektiği kanaatindeyim.
refleksif son zamanlardaki şeylerden bazıları yerinde, isabetli oluyor. Mesela son dönemde işkence davaları ile ilgili bir şeyin HSYK'nın bir son bir genelgesi oldu. İşkence davaların Avrupa müktesebatı çerçevesinde Mehmet Bey'in ifade ettiği gibi işkenceye sıfır tolerans prensibi çerçevesinde çok yakinen takip edileceği, asla ve asla ne hakimler tarafından ne savcılarımız tarafından işkence iddiaları ile ilgili hiçbir şekilde tolerans gösterilmemesi, bununla ilgili müdahalelerin anında ve hemen derhal uygulanması, yapılmasını dair bir genelge yayınlandı. Özellikle hatırlarsanız bu İzmir'de bir bayanın başına gelenler olmuştur. Evet, evet. Onunla ilgili ondan sonra da İçişleri Bakanlığı tarafından da bir karakollara bir genelge yayınlandı. Emniyet müdürlüklerine bir genelge yayınlandı. Genel itibariyle refleksif bir tepkiydi o. Ve yerinde bir tepkiydi. Ama tabii ileride uygulamaların nasıl olacağını hep beraber göreceğiz tabii. Aynı uygulamaların, yayınlanan genelgelerin uygulanıp uygulanmayacağı konusunu. Benzer hadiselerde yine benzer tepkilerin karşılaşılmayacağını hepimiz göreceğiz tabii ki.
Tabii ki. İşkence bugün için artık gelişmiş hukuk toplumlarında bir insanlık suçu olarak değerlendiriliyor. Ben de o görüşteyim. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde bunu ağır müeyyidelere bağlamış ve biz ülke olarak bu sözleşmeye imza atmış bir ülke olarak tabii ki bunun gereğini bütün kurumlarımız ve uygulayıcılarımızla birlikte hassasiyetle yürütmek mecburiyetindeyiz. Kurulun böyle bir genelge yayınladığını ben tabii sizden öğrendim şimdi. Evet. Bu güzel bir şey. Yani evet. Bu ve buna benzer konularda işte hassasiyet gösterilmesi lazım. Evet. Yani yargının tarafsız ve etkin çalıştığı konusunda kamuoyunda mutlak surette olumlu ve güvenli bir imaj bırakmak lazımdır.
Evet. Kesinlikle. Ben de Mehmet Bey'e katılıyorum bu konuda. Açıkçası bu konuda hani kanunların varlığından ziyade uygulayıcıların ne yaptığı ve ne tepki gösterdikleri evet. önemlidir. Doğru. Kendisi Mehmet Bey'in de eski çok bir güzel. Şey olduğu için, işin evet. içinden geldiği için çok iyi bilir kendisi. Burada uygulayıcıların ne tepki gösterdiği önemlidir. Geçen gün bir karar elime geçti benim. İstanbul'da bir Ağır Ceza Mahkemesi'nin ismi önemli değil. Burada hani zikretmeknin bir önemi Anlıyorum. Yok ama
tabii ki.
Bir Ağır Ceza evet. Mahkemesi kararı. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam 2001 yılı ile ilgili birkaç kişi gözaltına alınmış. Bunlara gözaltı sürecinde 7 gün boyunca sistematik olarak işkence uygulanmış. Bununla ilgili Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmış. Dosya mahkemenin önüne gelmiş. Ve Ağır Ceza Mahkemesi beraat kararı vermiş. Daha sonra temiz edilmiş bu müdahil vekilleri tarafından. Evet. Ve Yargıtay 8. Ceza Dairesi evet. adli tıp raporunu nasıl görmezsin burada? Yani adli tıbbın İşkencenin varlığını teyit ve tespit eden raporlarını nasıl görmezden gelirsin diyerek yerel mahkeme kararını yani İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nin evet. kararını bozmuş. Evet. Şimdi bu çok önemli bir gelişme. Yani Yargıtay'ın işkence davalarına olan bakış açısını gösteriyor. Yani asla ve asla yine Avrupa müktesebatı çerçevesinde işkenceye hiçbir şekilde tolerans göstermemesi konusundaki net tavrını gösteriyor. Yargıtay'ın kararıyla hiçbir şekilde işkenceye müsamaha gösterilmemesi gerektiği belirtiliyor. Ve dosya tekrar Yargıtay bozmasından sonra Ağır Ceza Mahkemesi'ne geliyor. Yerel mahkemeye geliyor. Ağır Ceza Mahkemesi de Yargıtay'ın bozma ilamına uyuyor ve sanıkların cezalandırmasına karar veriyor. Bu çok önemli bir gelişme benim açıkçası hukuki açıdan.
Tabii ki mutlaka. Ancak şunu da düşünmemiz gerekir. Bunlar artık Türkiye'de eskiden yoğun suçlar olmasına rağmen yani son 10 yıldır münferit olarak rastlanan hadiseler olarak görüyorum. Yani eskiden karakollarda yani ilk hazırlık soruşturmasında vesairede bu gibi olaylara rastlanıyordu. Münferit olarak bazı yerlerde yine rastlanabilir. Bu Avrupa'da, Amerika'da da rastlanıyor. Nitekim televizyonlarda Amerikan polisinin de nasıl işkence yaptığını hem sivil yönetim hem askeri yönetimde bu gibi münferit olaylara rastlandığını görüyoruz.
Evet.
Yani bu demek değildir ki o toplumda işkence yaygındır. Bizde de bu yaygındır. anlayışına katılmıyorum. Böyle bir şey düşünmememiz gerekir. Bu hem kolluk kuvvetlerimize hem yargıya haksızlık olur. Çünkü uygulayıcılar arasında biraz önce çok güzel ifade ettiniz. Yani farklı uygulamalar yapan kişiler çıkabiliyor. Ama bu bütün kurumları bağlayan bir hadise değildir. Bu insanlık suçunun işlenmesinin yine en kısa, en çabuk yoldan halledecek ülkenin Türkiye Cumhuriyeti olduğu kanaatindeyim.
Kesinlikle ben de aynen katılıyorum. Özellikle 98 ve 2002 yılları arasında birçok söylentiler olmuştu. Tabii. Yani gözaltına alan kişilere çok ağır işkenceler uygulandığı ile ilgili.
12 Eylül'den sonra.
12 Eylül'den sonra da öyle. Yani 98 yani tabii, o süreçten tabii. sonra çok evet. yoğun bir yani evet. açıkçası soruşturma sürecinde soruşturma sürecinin hukuka uygun olarak gerçekleştirilmediğine evet. dair birçok iddia gündeme gelmişti. Bu iddialar yargıya taşınmıştı. Özellikle 98 ile 2002 yılları arasında bu uygulama açıkçası tavan yapmıştı diyebiliriz şey olarak evet. soruşturma sürecinde. Bu şeylerden bir tanesi de benim müvekkilim Emre Çalıkoğlu'ydu. Bir davada ben görev yaptım İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde. Müvekkilimiz hikayetçi oldu. Dava açıldı İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi burada işkencenin varlığını teyit ve tespit etti. Dedi ki Emre Çalıkoğlu'na gözaltı sürecinde işkence uygulanmıştır dedi. Daha sonra Yargıtay 8. Ceza Dairesi de bu kararı onadı. Yani evet. Hakimlerimizin bakış açısını göstermek evet. bakımından güzel yani evet. yaşadığımız ve kesinleşmiş bir karar olduğu Tabii. için çok gönül evet. rahatlığıyla burada konuşabiliriz. İşkencenin evet. varlığını teyit ve tespit etti. Bu önemli bir uygulama. Yani artık hani işkenceye tolerans gösterilmemesi, hiçbir şekilde aman verilmemesi ne dair yargıçlarımız tarafından da bir uygulama var. Umarım halen sürmekte olan davalarda da benzer uygulamaları görürüz.
Bu konuda ben de yargının çok hassasiyet göstereceğine ve bunu sürdüreceği kanaatindeyim. Biraz önce de ifade ettiğim gibi bu konuyu en kısa zamanda çözecek ülkelerden bir tanesi inanıyorum ki kendi ülkemizdir. Ve evet. kendi hukukçularımız, kendi yargıç ve savcılarımızdır, kendi güvenlik mensuplarımızdır.
Aksi halde bu tür davalar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden Türkiye aleyhine dönmüş oluyor. Bu bizim zararımıza oluyor.
Tabii ki. Yani hem ülkenin güvenlik güçleri hem yargı mensupları zan altında kalıyorlar. Yani bizim bu görevlilerimiz bunu kabul etmezler. Yani bunun hassasiyetini gösterdiklerinden kesinlikle eminim.
Evet, evet son yıllarda özellikle daha çok hassasiyet gösteriliyor.
Kısa zamanda yok olacaktır tamamen.
Evet. Ama 2000'li yıllarda özellikle 98 ve 2002 yılları arasında bu konuda evet. bayağı çok şey vardı. Dosyada oluştu işkenceye yönelik.
Evet.
Değil mi?
Evet. Yani bu açıkçası bir ayıptı açıkçası. Hı. Yani siyasi irade 2002 yılından sonra Avrupa Mehmet Bey'in de arz ettiği gibi Avrupa uyum yasaları çerçevesinde dedi ki yani bir taahhüt olarak işkenceye sıfır tolerans dedi.
Bu konularda entegrasyon sağlanmıştır.
Evet. evet. Bu prensip çerçevesinde de gerçekten hani eskiye nazaran minimize düzeye gelmiştir gözaltı süreçlerinde olan işkenceler. Ama aynı şeyin de yargı sürecinde devam eden davalarda da mutlaka uygulanması, benzer süreçlerin ileride de yaşanmaması için bir ders olması için açıkçası yapanlara mutlaka ona göre yani işkence varsa gereken verilmelidir.
Ben 2 yılda Ağır Ceza Mahkemesi'nde çalışmıştım.
Evet.
11 mahkeme vardı. Sadece bir tanesinde rastladık böyle yani bir davaya. Diğer mahkemelerde takip ettik. Onlarda da rastlamadık. Bir tane gelmişti böyle bir suç yani.
Evet.
Başka rastlamadım.
Evet.
Yani bunu söylerken şunu ifade etmek istiyorum. Yani bu Türkiye'de alışılmış rutin suçlardan değil. İstisnai
Evet.
uygulayıcıların hatalarından kaynaklanan bir olaydı yani.
Evet.
Türkiye'de şu anda yaygın böyle bir suç işleme yok yani.
Evet.
Statistiklerde de yok.
Evet.
Evet. 2005 yılından sonraki sizin herhalde Ağır Ceza
evet. Evet.
Mahkemesinde evet. gördünüz. Evet. evet. Azaldı.
Evet, evet, evet, gerçekten yani azaldı.
Hem siyasi iradenin bu konudaki şeyi, tolerans vermeme isteği, evet. hem hukuk alanımızdaki tabii, gelişmeler, tabii. İstanbul Protokolü ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bu konuların gitmemesi yönündeki istekle birlikte azaldı. Bundan herkes tabii çok memnuniyet duyuyor.
Yani insan onurunu kıracak suçların hiçbirisine müsamaha gösterilmez.
Evet.
Hele işkenceye asla.
Evet.
Orta çağı bırakalı çok gerilerde kaldı. Yani.
Evet, haklısınız.
Evet. Tabii hakimlerimiz, sonuçta siz de hakimlikten geliyorsunuz.
Evet.
Ve şu anda Türkiye'de görev yapan hakimlerimizin gerçekten dosya anlamında iş gücü yüksek.
Evet.
Yüksek bir kapasiteyle çalışmaları gerekiyor. Çok dikkatli olmaları gerekiyor.
Evet.
Psikolojik etkenlerden kendilerini arındırmış, sosyal etkenlerden arındırmış. Sadece hukukun gereğini yapan, dosyayla ilgilenen, kanuna ve vicdanına göre tamamen hareket etmeleri gerekiyor. Tabii bir hukukçunun ideal tarifi ve cesur da olması gerekiyor. Hiçbir şey etkenin altında kalmaması gerekiyor.
Evet,
mesela ben hatırlıyorum, sizin zannedersem Kanunlar Genel Müdürlüğü yaptığınız döneme rast geliyor olabilir. O zamanlar Sayın Adalet Bakanı Profesör Doktor Hikmet Sami Türk'tü. Bir demecini hatırlıyorum ben. Basının tavrını eleştiriyordu. Öylesine bazen haberler yapılıyor ki hakimlerimiz de bir insan ve etkilenmemeleri mümkün değil gibilerinden, hakikaten yani böyle dış etkenlerin önemini ve bu konuda etki altında kalınabileceğini Sayın Bakanımız da o zaman ifade etmişti, hatırlıyorum.
Evet. Şimdi bizim hakim ve savcılarımız, bunların bu görev yükü altında nasıl çalışma gayret içerisinde olduklarını şöyle biraz işin kültürel, ekonomik ve sosyal boyutuna inmek suretiyle anlatmak isterim.
Tabii.
Açıklamak isterim. Bizim mesleğimizde zengin aile çocukları yoktur. Hı hı. Bizim meslek mensuplarımız orta halli ve genelde yoksul ailelerin çocuklarıyızdır. Yaptığımız eğitimin sonucu hayalimizde olan hakimlik, yeni ifadesiyle yargıçlık mesleğini özenerek, hayranlıkla intisap etmiş insanlarızdır. Tabii Anadolu'nun şehirlerinde, kasabalarında veya köylerinde yetişmiş bu genç çocuklar orta öğrenimlerinden sonra üniversitede lisans eğitimi yapmak için büyük şehirlere gelmişlerdir. Ve bu süreç içerisinde ailenin sosyoekonomik ve kültürel durumu neyse, bu çocuğun durumu da nitelik itibariyle odur. Ve lisans eğitimi sırasında hayatı, hukuku, bilgiyi vesaireyi geliştirecek imkanlar bulduysa kendisini geliştirebilir. Bunları bulamazsa veya kendisi böyle bir çalışmanın içinde olmazsa geldiği gibi kalır. Sadece o bir lisans eğitimi almış bir insan olarak, diplomalı olarak kalır. Ve bizim mesleğe girişimizde sınav sistemi geçerli olduğu için biz de sınavla mesleğe intisap ettik. Dolayısıyla yargı mensuplarının niteliklerinin artırılması suretiyle Türkiye'de yargıdan gerçek sonucu elde edebiliriz. Niteliklerin mutlaka daha çok artırılması, daha çok artırılması lazım. Bu nasıl artacak? Bu öncelikle kültürel gelişmeyle, eğitimle bu olacaktır. Yani meslek içi eğitimlere çok ağırlık verilmesi gerekir. Yani bir yıllık, iki yıllık staj dönemleri bunun için yeterli değildir. Yani bu kadar kısa süre içerisinde gelişmesini tamamlayamayacağı muhakkaktır bir yargıcın. Niteliğinin artırılması için bu sürecin daha fazla olması lazım. Ve kendisini geliştirecek bir takım imkanların ve desteklerin sağlanması lazım. Bunu bir insan kendi kendine de yapamaz. Ancak nitelikler yükseldikçe hakimde aranması gereken tarafsızlık, adalet duygusu, tesir altında kalmama vesaire vesaire gibi faktörleri ondan isteyebiliriz. Bunları gerçekleştirmeden bu faktörleri istemeye de hiç kimsenin hakkı yoktur. Olduğu kadarıyla gider. Şimdi olduğu gibi. Yani niteliğin eğitim yoluyla artırılması şarttır. Bir de tabii şimdi çok çeşitli hukuk dallarında mahkemeler kuruldu. Uzman mahkemeler. Yani bir hakim bir mahkemede diyelim ki 5 yıl çalıştı, 6. sene başka bir uzmanlık alanında yargılama yapan mahkemeye geçti. Öyle şey olmaz. O adam o zaman yeniden başlayacak o işi çalışmaya. Yani başladığı yerden devam etmesi lazım. Kamu alanındaysa görevi kamu alanındaki hukukta devam etmesi lazım. Evet. Hukuk, özel hukuk alanındaysa çalışmaya başlaması özel hukukta devam etmelidir. Veya bu seçim kendisine bırakılmalıdır. Evet. Yani 20 yıl, 25 yıl belli bir alanda hukukta çalışan mesela yüksek yargı organına tayin edildiğinde ceza dairesine atanıyor. Veya cezada kamu alanında çalışan hakim hukuk mahkemesine gidiyor. Böyle şey olur mu?
Savcılar hakimliğe atanıyor.
O olabilir. Yani savcı ile hakim arasında zaten önemli bir fark yok. Sıfat ve görev farkından başka o olabilir. Ama uzun yıllar belli bir alanda uzmanlaşmış bir insan yabancı olduğu bir alanda hakimliğe gönderiliyor. Yani ben bunun doğru olmadığı kanaatindeyim. Bu inancı taşıyorum. Eğer yargıda kalitenin yükselmesi düşünülüyorsa bu veya buna benzer bazı faktörlere çok dikkat edilmesi gerekir diye düşünüyorum.
Evet. Tabii yani hakimlerimizin bu şekilde 20 yıl boyunca mesela ben gördüm yani uygulamada da gördüm. Devlet Güvenlik eski adıyla 250. maddeyle yetkili mahkeme, evet. Eski adıyla da Devlet Güvenlik Mahkemesi, Mehmet Bey çok iyi bilir. Görevli bir hakimizin icra mahkemesine atandığını gördüm ben.
Yani.
Ya olabilecek bir şey değil mi tabii yani bir tabii. İnsanı bir evet. Çok farklı bir alandan, ceza alanından çok farklı bir alana atıyorsunuz. Bu herkes için çok zararlı bir uygulama. Şimdi sanık mesela bir hukuk mahkemesi hakimini ceza mahkemesine atadığınızda ceza mahkemesi kanununu, ceza kanununu tekrar baştan okuması gerekiyor. Bu adil yargılanma hakkının açık bir ihlali olmuş oluyor. Yani zor bir durum oluyor sanıklar açısından.
Şimdi tabii ki yani ama özellikle cezada uzun yıllar kamu hukukunda çalışmış bir hakimin özel hukuk hakimliğine atanması adamın denize atılması gibi bir şey. Engin bir hukuk alanı yani. Ceza gibi de değil.
Evet.
Yani bu ne zaman çalışacak da neyi öğrenecek? Gerçi belli konulara bakıyorlar ama onlara bakmak bile yeni baştan başlamak demektir. Yani niteliğin artırılması için bu gibi faktörlere dikkat edilmesinde yarar görüyorum ve ilgililere buna dikkat edilmesine dikkatlerini çekiyorum.
Evet. Yani çocuk mahkemesinden ağır ceza reisliğine getirilenler de oluyor. Yani
evet.
Bir anlamda tabii siz kanunlar genel müdürlüğü yaptınız. Bu konuda tecrübeleriniz de geniş.
Evet.
Yani atamalar olsun veyahut başka türlü yani hukukun aslında politize olmaması veyahut kişisel olarak da tabii böyle etkenler de geçmişti. Çünkü mesela biz ekran başında çok fazla görürdük mesela Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini.
Evet.
Davalardan hep konuşmalar. Şimdi kimseyi görmüyoruz. Mesela her kurum kendi işleyişinde gidiyor ve böylece ne hem hakimlerin üzerinde bir etki olmamış oluyor. Eskiden bazen bakanlık yapan şahıslar bile bir soruşturma ile ilgili daha soruşturma
tabii,
safhasında
tabidir,
beyanda evet. Bulunabiliyorlardı. Yani evet. Yargının yönünü evet. Etkileyebilecek etkenler de bunlar.
Şimdi efendim yani yargı mensupları tabii bunlar kanun uygulayıcılarıdır. Özellikle kamu alanındaki hukukta çalışan hakim ve savcılarımız doğrudan doğruya kanaatlerine göre karar verirler onlar yargılamanın sonunda. Ama hukuk mahkemelerinde, yani özel hukukla ilgili yargılamada delil ve belgeye göre karar verirler. Fakat bu kararı verirlerken hakim kararından sorumlu değildir. Zaten hükümetin de yeni düzenlemesiyle hakim ve savcılar hakkında tazminat davaları açılamıyor, devlete karşı açılabiliyor. Bu bir anlamda bir hakim güvencesidir. Ama bütün bu güvencelere rağmen çeşitli faktörlerin tesiri altında kalarak karar veren hakimler de olabilir. Yani zaman zaman gazete manşetlerinde buna benzer haberlerde okuyoruz yani.
Evet.
Tabii. Ama bunu bütün bir yargı camiasına mal etmek de bir haksızlık olur.
Şüphesiz tabii ki.
Ama hakimlerimiz de işlerin yoğunluğundan dolayı, ki Yargıtay Başkanımız son adli yıl açılışında bir dosyaya 3 dakikalık zaman ayırabiliyoruz diye bir ifade kullandılar. Bu hem yargının bir trajedisini ifade ediyor, hem de bu bir cesur bir ifadedir. Mevcut tabloyu olduğu gibi kamuya resmediyor. Yani çok cesurca bir, gerçekçi bir anlatımdı. Ki gerçekler ortaya dökülürse bunun çaresi ve tedbiri alınabilir. Yani saklanırsa
evet,
hep gizli kalır. Yani bu bakımdan işlerin yoğunluğu ve yargının güçlüğünü anlatan güzel bir ifade olmuştur bence. Bunun çaresi bulunacaktır tabii ki. Bu hukuk, yani kanun uygulayıcısı olan yargıç ve savcılarımızın mutlak surette, yani kanunun lafzı ve ruhu diye tabir ederiz ya biz hukukçular, yani hem yazılış şekline hem de o maddenin düzenlenmesindeki ana amacın ne olduğuna göre karar verilmesi evet, gerekir. Yani kanunun sadece lafzına bakarak verilen kararların gerçek adaleti sağlamayacağından bilinmesi lazım.
Yani Mehmet Bey çok önemli ve hassas bir noktaya temas etti. Şimdi hem kanunun lafzına ve ruhuna göre karar vermek gerekiyor, hem de kanunların nerede ve ne şekilde uygulanacağını da çok bilinmesi gerekiyor ve onun tespiti de çok önemli. Şimdi bir davamız vardı. Burada uygulanacak kanunlar arasında biliyorsunuz hukukta temel bir kaide var. Sanığın lehine olan kanun her zaman uygulanır. Eğer iki kanun varsa ortada ve bu iki kanundan bir tanesindeki öngörülen ceza diğerinden azsa kesinlikle o uygulanır. Hiç şüphesiz bir şekilde.
Evet.
Örnek veriyorum. Birinde bir yıldan üç yıla hapis varsa, diğer bir kanunda iki yıldan beş yıla hapis verse kesin ve kes bir yıldan üç yıla
evet,
uygulanır. Ama maalesef bazen şöyle hadiseler ortaya çıkabiliyor. Çeşitli baskılarla veya çeşitli şeylerle hiçbir şekilde sehven hata olarak adlandıramayacağız bir şekilde aleyhe olan kanun uygulamaları da olabiliyor yani. Ya onun için hakimlerimiz üzerinde çeşitli baskılar olabiliyor. Mesela bir davamızda 765 sayılı Türk Ceza Kanunu vardı, eski TCK. Başka bir şeyde 4422 sayılı kanun vardı. Her ne şeyse 4422 sayılı kanun uygulanmasına dair bir iştahatla karşılaştık. Yani bunu açıkçası hiçbir şekilde hukukla veya şeyle adlandırmak mümkün değil. Burada sanığın lehine olarak uygulanması gereken neyse sizin arz ettiğiniz gibi o uygulanmalı. Yani kanunun lafzı ve ruhu neyse, tabii, hukuk neyi gerektiriyorsa, dosya içeriği neyse onun uygulanması gerekiyor. Hiçbir tabii, baskı, tesir, evet, parantez içerisinde ve tırnak içerisinde ismi neyse onun kale alınmaması gerekiyor. Yani yargıçların kendi iş dünyalarında karşıdaki insanlar, dosyanın tarafları, dünya görüşleriyle tamamen zıt kişiler olabilirler. Hiç alakaları da olmayabilirler. Ama burada yapılması gereken aynı anayasamızda net bir şekilde ifade edildiği gibi hakimler vicdanlarına göre ve kanuna göre
tabii,
karar verirler diyor. Anayasanın bu hükmünün uygulanması gerekiyor. Yapılması gereken budur. Yoksa başka türlü uygulamalarda hukuk zedeleniyor açıkçası.
Şimdi maddenin salt anlamına tabii ki uyuluyor yani. Gözden kaçan kararlarda olabilir yani. Yanlış karar da verebilir
evet,
hakim. Yani nihayet ilk derece mahkemesi olarak kanaatini, vicdanı kanaatini veya delil durumuna göre kararını vermiştir.
Evet.
Yüksek mahkeme o yanlışı yakalar.
Evet.
Ha, oradan da gözden kaçarsa ne olur? Evet. Yine itiraz yolu var. Orada da gözden kaçarsa artık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diye bir mahkeme var.
Evet.
Oralara gidiliyor.
Evet.
Ve bizim yargıçlarımız, şunu samimiyetle ifade edeyim ki, kararlarının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden dönmesinden ölümden korkar gibi korkarlar. Çok dikkat ederler.
Evet.
Yani bu konuda büyük bir hassasiyet olduğunu yaşadım ve gördüm.
Evet.
Çok hassaslar bu konuda.
Evet. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne
evet.
gitmesin tabii hiçbir daha.
Muhakkak zaman.
Gidebilir. Gidebilir ama onanması lazım kararın.
Evet.
Yani. Yani aslında iç hukuk yollarında da eğer gerçekten bariz bir şekilde yazılı kanun var. Yani yazılı herkesin üzerinde hemfikir olduğu diyelim o kanunu hazırlayan profesörlerin mesela bazen mütalaalar veriyorlar. Evet, böyle olması lazım. Sizin dediğiniz konuda mesela evet 4422'nin burada uygulanmaması lazım. 313 olması lazım. Lehe kanun.
Hı hı.
Çünkü kanun böyle yazıyor.
Evet.
Yani hem özel görüşler, yani profesör o kanunları hazırlayan insanların görüşleri, hem uygulayıcıların görüşleri, herkes de hemfikir olduğu bir konuda yine de yanlış bir karar verilmişse her ne olursa olsun, çünkü bu adalet ve sonuçta insanların hayatını etkileyen bir şey. İç hukuk yolları kapansa bile mutlaka bir şekilde onun içimizde bizim tahsiye edip doğru kararı verdirtmemiz lazım. Oldu ki yine en üst seviyede bir hata oldu, yine verilmedi. Bunun yani artık bakanlıkça veyahut yine başka bir makamca her halükarda açılıp düzeltilmesi lazım.
Efendim, bir insanı murakabe edebilecek tek yetkili organ onun kendi vicdanıdır şüphesiz ki.
Evet.
Bir insanın vicdanının dışında hiçbir organ gerçek anlamda denetleyemez. Yargıçlık da bu kurallar içerisinde yapılan bir meslektir sonuç itibariyle. Ama insan faktörüdür. Çeşitli nedenlerden dolayı hatalar, yanlışlar olur veya tesir altında kalmalar da olabilir.
Evet.
Yani ama bunlar sonuç itibariyle daha üst mahkemelerde artık hak aranacak ve düzeltilebilecek bir hukuk süreci vardır.
Evet.
Artık bu yargı ulusal sınırlarımızı da taşmıştır.
Evet.
Yani daha çabuk, daha doğru olarak gerçeğe gitme yollarını araştırmamız lazım. Biraz bu davaların çok uzaması, mesela bundan 7-8 yıl önce, belki 10 yılda olmuştur, biz mukayeseli olarak çalışırdık kanunlardayken. Avrupa yargı mensupları heyetleriyle yaptığımız görüşmelerde o zaman süreç olarak onlarla baş başa gidiyorduk. Hatta bazı davalarda onlardan daha önceki bir süreçte bitirebiliyorduk. Özellikle Fransa'yla. Ama şimdi bunun çok gerisinde kaldık biz. Bunun gerisinde kalmamızın en önemli nedeni davaların çokluğu. Yani toplum bir nitelik mi değiştiriyor nedir anlayamıyorum. Yani bunu çok iyi irdelemek lazım. Yani baba oğulla, ana kızla, karı kocayla, komşu komşuyla, kardeş kardeşle, devlet halkla, halk devletiyle mahkemelik. Yani böyle bir toplumda akan bir dava dosyaları ırmağı içerisinde, yani bu uygulayıcıların bu imkanlarla boğulmaması mümkün mü?
Evet.
Yani bunun bir takım sosyoekonomik sebeplerinin araştırılması, yani dava akışını kesecek nitelikte tedbirlerin alınması lazım. Yani bunu tabii siyasilerin düşünmesi gereken bir konu bu. Hukukçuların değil.
Evet.
Ama hukukçular tabii bunların nasıl olacağı konusunda çözüm üretebilirler.
Evet.
Yani bu çözümlere yönelmek lazım. Yoksa sel geliyorsa bunun önünde ne kadar dikilebilirsiniz? sel gibi dava geliyor.
Evet.
Yani bunu azaltmak, yani kesmek mümkün değil şüphesiz ama azaltmak lazım. Bunun tedbirlerinin araştırılması lazım.
Şüphesiz gerçekten çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Çok ağır bir iş yükü söz konusu şu anda. Hakim savcı alımı da yapılıyor ama yeterli değil tabii. Bunun da artırılması gerekiyor.
Bunun iki katı, yani benim kişisel görüşüm.
Evet.
Bunun iki katı yeniden yargı mensubu olsa,
evet,
yeni mahkemeler olsa, bunun bir katı daha yüksek yargı organları olsa bu yine durmaz.
Evet.
O zaman insan unsuru, yani
insan unsuru tabii, yani bizim toplumumuzda Danıştay'a bakıyorsunuz, orası da öyle.
Evet.
Bütün vatandaş adım, halkla, halk devletle yani devlette vatandaşıyla mahkemelik.
Evet.
Yani bunun bir şekilde düzeltilmesi lazım. Mesela devletle olan davalarda bürokratların kanundan yana iş yapması, haklıdan yana iş yapması gerekir. Devlet menfaatini koruyacağım diye bir hakkın elinden alınmasını veya bir hakkın verilmemesini yapmaları, bu bir devlet memurluğu olarak kabul edilmemeli.
Evet.
Bunun sonucunu hem devlet çekiyor, hem vatandaş çekiyor, hem devletin diğer organları çekiyor.
Evet.
Yani bu konuların çok iyi araştırılması gerekir. Yani yetkililerin bu konuda komisyonlar kurup çalışması lazım diye düşünüyorum.
Biraz tabii hem sosyal nedenleri hem de insan unsuru olduğu için
tabii
biz Türk milleti olarak öyle bir dinin mensuplarıyız ki bizim kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şeytanın Allah'a sınırım hani yakınlarınız aleyhine dahi olsa adaleti ayakta tutun diyen bir dinin mensuplarıyız. Bizim yani insan unsurunun içinde insanların mesela affedici olması, yani böyle güzel ahlakın artması toplumda, dediğiniz gibi mesela hukukçular için eğitim dediniz ya, insanlarımızın bu yönde kendi eğitimlerini de arttırması ve böylesine karşı karşıya mahkemeleşmeden insanların birbirine daha merhametli, sevgili, affedici yaklaştığı bir toplumda elbette ki
tabii
bu efendim, şeyler daha azalacaktır
tabii
mutlaka.
Yani günümüzün teknolojisiyle halka bazı konuları götürmenin, ona ulaşmanın yolu çok kısa. Radyolar var, televizyonlar var, internetler var, okullar var. Efendim, dini kuruluşların imkanları var. Yani bu konularda bir koordinasyon yapmak suretiyle halkı bilinçlendirmek lazım.
Evet. Tabii halkı bilinçlendirmemiz kesinlikle gerekiyor bu konuyla ilgili hukuk alanında ama devlet kurumları arasında açıkçası yani mazeretin kabul edilmeyeceği bir alan varsa kesinlikle hukuk alanıdır. Çünkü vatandaşın son başvuracağı alan hukuktur yani. Onun için hakimlerimizin, savcılarımızın önüne gelen dosyaları gerçekten şu anda incelemeleri gerekiyor. Gerçekten hepimiz kabul ediyoruz. Yani bütün hukuk camiası, bütün Türkiye hakimlerimizin, savcılarımızın üzerinde yani çok çok taşıyabileceklerinden üstün bir iş yükü olduğunu hepimiz farkındayız. Onların çok büyük özveriler yaptığından da farkındayız. Kendi ailesinden, kendi sosyal yaşamından fedakarlık yapıyorlar.
Hepsinin, sosyal yaşamları yok zaten.
Yok zaten. Evet.
Adliyeden eve, evden adliyeye.
Aynen öyle ifade ettiğiniz
belki
gibi.
Belki haftada bir defa hakim evine veya bir yere giderse gider ama
evet,
o da genç kuşak yani. Yaşlılar evet, ona da zamanı.
Hepsini takdirle karşılaşıyoruz. Doğru. Karşılıyoruz. Çok gerçekten çok takdir edilecek bir şey. Ama dediğim gibi yani çok önemli. Dosyaların incelenmesi gerekiyor.
Evet.
Bu hususun göz ardı edilmemesi gerekiyor. Evet.
Bir de son zamanlarda yani son zamanlarda derken 1960'tan sonra Türkiye'de bir kutuplaşma oldu. Yani iki grup birbirine 180 derecede zıt iki grup çıktı ve bu iki grup birbirine her alanda muhalif kaldı. Bu yargıya da yansıdı. Ve günümüzde çok yanlış ve tehlikeli bir kamuoyunda bir kanaat oluşuyor. Yani bunun en kısa zamanda giderilmesi için ne yapılması gerekiyorsa bunun mutlaka düzeltilmesi lazım. Benim hakimim senin hakimin anlayışı doğdu. Bu çok tehlikeli. Yani yargının bir bütünlüğü olduğu, adalet dağıttığı yolunda ki inancı sarsacak nitelikte gazetede haberler çıkıyor. Yani bunlara mani olunması veya buna sebebiyet verilen davranışlar veya uygulamalar varsa bundan süratle geri dönülmesi gerekir diye düşünüyorum. Bizim halkımız çok enteresan. Yani hükümet kanadından gelen her şeye karşı bir grup var. Yani ben kendim AK Partili falan değilim. Ama yani Sezar'ın hakkını Sezar'a vermek lazım. Bir anekdot anlatmak mecburiyetindeyim.
Lütfen.
Yani bu konuda geriliğimizi anlatmak açısından 1987 yılında bir görevli olarak bir İtalya seyahatimiz olmuştu. Orada bize yeni konuldu. Adalet Bakan Yardımcılığı müessesesi vardı. Adalet Bakan Yardımcısı bize bir briefing verdi. Yani İtalya'daki yargının çalışması konusunda bilgilendirme yapmıştı. Çeşitli sorular sormamıza müsaade ettiler. Ve orada Yargıtay, yani üst mahkeme üyelerinin hükümet tarafından atandığını öğrenmiş olduk. Yani İtalya'da yüksek yargı mensuplarını hükümet atıyor. Ben bir sual tevcih ettim kendisine. Dedim ki, hükümetin yüksek yargı mensuplarını ataması kamuoyunda nasıl karşılanıyor dedim. Adam çok şaşırdı benim bu soruma. Ve dedi ki, biz dedi hakim sınıfından atama yapıyoruz. Başka bir sınıftan yapmıyoruz dedi. Ve ben orada onlardan ne kadar geri bir yargı anlayışı içerisinde olduğumuzu anladım. Yani atanan hakimlerin hiçbirinde başka bir nitelik aranmıyor. Sadece hakim sıfatı bir bütünlük arz ediyor. Ama bizde bu bütünlüğü bozucu bazı söylemler ve haberlerin çıkması yargıya olan güven açısından son derece sakıncalı. Yani buna öncelikle Adalet Bakanlığı'nın bunun üstüne gitmesi lazım. Yüksek yargı mensuplarının bunun üzerine gitmesi lazım. HSYK'nın da bu konuda nasıl bir tedbirler alınması gerektiği konusunda daha aktif bir rol oynaması gerekir diye düşünüyorum.
Evet, yani tabii basında çıkan haberler kimi zaman, daha evvel Sayın Bakan'ın da sözünü ifade etmiştik, yani hakimlerimizi etkileyebiliyor. Hatta bir gözaltı soruşturma süresince de bile ben hatırlıyorum, yani 1999 yıllarında o zamanın bakanı beyanda bulunup soruşturma sürecini, yargı sürecini etkileyecek taraf olarak ifadede bulunup bu tür örneklere de rast geldiğimiz için gerçekten, evet. Yani yargının üzerinde ve yargıcın da üzerinde dolayısıyla bazı psikolojik baskılar, etkenler olabiliyor. Hatta o dönemin Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin bir hakimi bunu açıkça ifade etmişti.
Evet.
6 numaralı DGM'nin bir de emekli olan daha sonra.
Evet.
Bu baskının olduğunu üzerlerinde ifade etmişti. Bunlar zaman zaman oluyor ve bazı yargılamalarda da adil sonuçların çıkmasını engelleyen, davaların 12 yıl sürmesine neden olan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidilmesine neden olan,
evet,
insanların bu süreçte mağduriyet yaşadıkları süreçler geçirdik. Özellikle 99-2000 yıllarından bugünümüze devam eden böyle davalar olduğunu biliyoruz ama ilerlemeler olduğunu biliyoruz. Ümitlerimiz, gayretlerimiz, hatta bu programımızdaki sohbetimizin ana kaynağı da bu, hukukumuzun ilerleyişine katkıda bulunmak,
evet,
amacıyla bu sohbetlerimizi yapıyoruz.
Doğru ve çabuk yargıyı gerçekleştirmek için.
Evet.
Adil yargı.
Evet.
Yani geç kalan adaletin adaletsizlik olduğu konusunda bütün hukukçularımızın fakültede öğrendiği bir ilkedir.
Evet.
Değil mi?
Kesinlikle öyle.
Evet. Yani adalette hakkı mümkün olduğu kadar çabuk ve tam alması gerekir.
Evet.
Yani hakimler taraf değildir.
Olmamalıdırlardı.
Olmamalıdırlardı ama bizde eskiden kalma devletçilik anlayışıyla devletle ilgili davalarda biraz yani himaye olmasa bile biraz eğilim hissedilir gibi oluyor zaman zaman.
Evet.
Evet.
Evet. Basının ve dış faktörlerin etkisiyle birlikte tabii demokrasimizin gereği insan haklarının, fikir ve insan haklarının gereği olarak da bazı yürüyen davalar üzerinde yazarlarımız veyahut o konunun tarafı olan belki o konuda yargılanan kişiler veyahut taraflarca beyanlarda bulunabilir. Yani evet. Hukukumuzda tabii bunu düzenleyen maddeler var. Siz evet. daha evvel bahsetmiştiniz.
Evet.
Onların dozajının ayarlanması lazım değil evet. mi? Yani gerçekten bir hakime baskı yapmakla fikir ve beyan hürriyeti arasında o evet. çizgiyi düzenlemek lazım.
Şimdi programa gelmeden önce Sayın Bakanımızı dinledim ben. İçişleri Bakanımız İdris Naim Şahin'i. Kendisinin şöyle bir ifadesi oldu. Şiddet içermeyen her türlü hiçbir ifade hakkında hani yasal takibat yapılmayacak şeklinde bir açıklaması oldu. Hı. Bu gerçekten hani önemli bir izahat. Yani Avrupa Birliği yolunda ilerleyen bir ülkeyiz biz. En azından ülke o yani memleketin istikameti o tarafa doğru. Müktesebatımızı da hukukumuzu da o yasalar ve uygulama çerçevesinde oluşturmaya çalışıyoruz. Genel olarak Avrupa ülkelerinin uygulaması da bu şekilde. Yani fikir ve vicdan özgürlüğünü, insanların kendi fikirlerini, düşündüklerini açıklaması yönünde. Tabii şiddet içermeyen söylemlerin yargılama dışında bırakılması çok önemli. Mesela şu anda TCK'nın 301. maddesi var. Aynı madde yurt dışında başka ülkelerde de var. Ama hani uygulamasına baktığınızda hiçbir şekilde bir hani yasal takibat altında insanlar kendilerini hissetmiyorlar veya benzer davalar da olmuyor bizde. Veya bir 288. madde var. Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçu. Ben açıkçası biraz hani anlayamadığım maddelerden bir tanesidir ceza kanunu içerisinde. Kendisi suç olmayan yani adil yargılamayı etkilemek suç değildir ama teşebbüs etmek suç olarak yapmıştır. Bu da hani kanun sistem açısından siz daha tecrübelisiniz. Biraz bana şey gelmiştir yani yıllar yılı.
Zorlama.
Zorlama gelmiştir açıkçası yani. Çünkü adil yargılama etkilemenin suç olmadığı bir ortamda teşebbüs etmenin suç olmaması gerekir kanun sistemi içerisinde.
Şimdi efendim, insanın temel hak ve özgürlüklerinden birisi de şüphesiz ki düşünce özgürlüğüdür.
Evet.
Ve düşünceyi ifade etmedir. Bu şuna benziyor. Yani aynı besini alan değişik insanlardan bazıları da bu besin hazımsızlık yapar. Bazı bünyelerde yapmaz. Bu düşünce özgürlüğü de bunun gibi bir şey.
Evet.
Bazı kesimlerde rahatsızlık yapıyor. Bazı kesimlerde yapmıyor. Yani bu bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde çok sıkıntılı bir özgürlük olarak görülüyor. Sıkıntı veren, sıkıntı yaratan, genellikle siyasi iktidarlar çevresinde sıkıntı yaratan bir özgürlüktür. Bütün mesele bunun hazmetmeyi, hazmını yapmayı bilmektir diye düşünüyorum.
Evet.
Yani eleştirilerinde veya düşüncesini açıklarken bir hakim gibi hakim yerine geçerek hüküm vererek düşüncesini açıklamıyorsa
evet.
o düşünce özgürlüğüdür.
Aynen öyle.
Ama bir hakim gibi ceza vererek veya suçlayarak veya onun onurunu kırarak bir düşünce serdediyorsa bunun düşünce özgürlüğü olarak kabul edileceğini düşünemiyorum.
Elbette ki yani tahkir ve hakaret olmadı.
Yani
hocam.
Her özgürlüğün karşı özgürlükle sınırı vardır.
Evet.
Yoksa kaos olur.
Kesinlikle doğru.
Bu çok hassas bir konu. Yani bana göre dediğim gibi yani bu bir hazım meselesidir. Bu da insanın kültürüyle ve bilgisiyle doğru orantılıdır.
Evet. Kesinlikle öyle. Yani şimdi bakıyorsunuz aynı maddeler iki farklı Avrupa ülkesinde, yani Türkiye'de de var, Fransa'da da var, İtalya'da da var. Ama hani oradaki hakimin bakış açısı veya savcının bakış açısıyla bizim savcımızın bakış açısı 180 derece taban taban zıt yani. Var olan bir dava ile ilgili bir beyanat olduğu zaman aynı madde Fransa'da da var veya İspanya'da da var. 288 anlamında bir davaya dönüşmüyor ama bizim burada maalesef davaya dönüşme riski olabiliyor. Ya onun için hani uygulama yapılırken bu iki kıstasın çok ince bir çizgide değerlendirilmesi gerekiyor. Hakaret ve tahkir kesinlikle yoksa...
Bu çok ince bir çizgidir.
Evet. Hakaret ve tahkir yoksa burada özgürlükler lehine yorumlanmalıdır.
Kesinlikle.
Ve hiçbir şekilde ceza tecziyesi uygulanmamalıdır yani.
Hüküm niteliğinde olmamalıdır.
Evet.
Yani burada bana göre yazarlarımız, çizerlerimiz burada bir tökezliyorlar, bir şeye düşülüyor. Yani hüküm vererek eleştiriyor. Hüküm veriyor.
Evet.
Hüküm veremez. Hükmü ancak yargı verebilir. Veya tarih verebilir.
Evet.
Evet efendim, programımızın sonuna geldik. Her zaman vakit dar geliyor çünkü çok istifadeli, güzel konuşmalar oluyor. Ancak bir saati doldurduk.
Evet.
Sayın Mehmet Hoca'ya çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim efendim.
Katkılarınızdan dolayı şeref verdiniz. Efendim, Adil Yargı programımızın bu bölümünün sonuna geldik. Yeni bir programda tekrar görüşmek üzere. Hayırlı günler efendim.